Ayrım 19 ve 36. gece olunca Şehrazat yeniden öyküsünü ele almış. Ey bahtı güzel şahım, işittim ki Halife Ali Nur'a ben Basra Sultanı Muhammed İbni Süleyman Üzzeyni'ye bizzat götüreceğin bir mektup yazacağım. Bunu okuyunca mutlu sonuçlara ulaşacaksın deyince Ali Nur ona ama bu dünyada balıkçıların hükümdarlara özgürce mektup yazmaları görülmüş şey midir diye sormuş. Halife de ona ey Ali Nur efendim doğru söyledin ama böyle davranmama izin veren nedeni sana hemen açıklayacağım. Bil ki daha henüz çocukken bu Muhammed İbni Süleyman Üzzeyni ile aynı okulda aynı hocadan okuyup yazma öğrendim. Hatta ben ondan daha ilerideydim. Hüsnü hatta elime su dökemezdi. Ve de şiir dizelerini olduğu kadar kutsal kitabın ayetlerini de ondan kolay ezberlerdim. İkimiz de çok iyi dosttuk. Ama daha sonra Allah bahttan yana onu gözetti. Onu hükümdar yaparken beni basit bir balıkçı yaptı. Ancak o Tanrı'nın nezdinde kibirli olmanın geçerli bulunmadığını bilerek benimle ilişkilerini sürdürdü ve ben ondan bir şey isteyip de hemen yerine getirmediğini hiç görmedim. Hatta her gün 1000 dilekte bulunsam hiç kuşkusuz hemen hepsini yerine getirir diye yanıt vermiş. Ali Nur bu sözleri işitince öyleyse söylediklerini bir yaz da göreyim demiş. Bunun üzerine halife yere oturmuş, bir ayağını ötekinin üzerine atmış ve bir hokka ile bir kalem ve kağıt almış. Kağıdı sol avucunun içine, kalemi sağ eline alıp şu mektubu yazmış. Esirgeyen, sonsuz merhametiyle bağışlayan Allah'ın adıyla ve dahi bu mektup Harun Reşit İbni Mehdi El Abbasi tarafından Muhammed İbni Süleyman Üzzeyni'ye yollanmıştır. Sana lütuflarımın seni kucakladığını ve bu sayede saltanatımın hüküm sürdüğü ülkelerden birinde temsilcim olarak bulunduğunu hatırlatırım. Ve şimdi sana kendi elimle yazdığım bu mektubu getirenin vaktiyle senin vezirin olmuş, şimdi Yüce Tanrı'nın rahmetine kavuşmuş Fazlettin İbni Hakan'ın oğlu Ali Nur olduğunu bildiririm. Yazdıklarımı okuduğun andan itibaren tahtımdan hemen ayrılacak ve saltanatı senin yerine hükmedecek olan Ali Nur'a terk edeceksin. Çünkü vaktiyle sana verdiğim kudreti şimdi ona bağışlıyorum. İrademi yerine getirmeyi erteleme sakın, Tanrı'nın barışı senin üzerine olsun. Mühürleyerek ona vermiş, Ali Nur da mektubu almış ve önce dudaklarına sonra alnına götürerek onu sarığına sokmuş ve o anda terk edilerek gözyaşlarına boğulmuş olan Enis Üccelis keder içindeyken Basra'ya gitmek için gemiye binmek üzere oradan ayrılmış. İşte o an için Ali Nur'un durumu böyleymiş. Halifeye gelince onunki de şöyle. O dakikaya kadar hiç sesini çıkarmayan Şeyh İbrahim olup biteni görünce daima balıkçı Kerim yerine koyduğu halifeye doğru dönmüş ve ey balıkçıların en sefili bize ancak 10 mangır edecek birkaç balık getirdin ve 3 altın dinarı cebine atmakla yetinmeyip şimdi de genç esiri kendine almak istiyorsun. Sefil, şimdi hiç durmadan aldığın altının en az yarısını bana vereceksin. Esireye gelince onu da bölüşeceğiz. İlkin ben onunla iş tutacağım, sonra da sen demiş. Bu sözleri duyunca halife kıvrak bir hareketle pencerelerden birine yaklaşmış ve Şeyh İbrahim'e müthiş bir bakış fırlattıktan sonra ellerini birbirine çırpmış. Zaten bu işareti beklemekte olan Cafer ile Mesrur koşarak salona gelmişler ve halifenin bir işareti üzerine Mesrur Şeyh İbrahim'in üzerine atılıp onu kımıldamaz hale getirmiş. Cafer'e gelince hizmetçilerinden biriyle acele getirttiği şahane bir giysi elinde olduğu halde halifeye yaklaşmış ve balıkçının paçavralarını sırtından alarak teshipli ipek urbayı ona sunmuş. Bunu görünce Şeyh İbrahim halifeyi tanıyarak dehşete düşmüş. Utancından parmak uçlarını kemirmeye başlamış ama hala bunun gerçek olduğuna inanmakta kararsızlık geçiriyor ve kendi kendine bu bir rüya mı yoksa gerçek mi diyerek söylenip duruyormuş. Bunu gören halife her zamanki sesiyle ona pekala Şeyh İbrahim içine düştüğün bu hal nedir senin diye sormuş. Şeyh İbrahim de bu sözleri duyunca bütünüyle sarhoşluktan kurtulup kendine gelmiş ve uzun sakallarıyla halifenin ayaklarına kapanmış ve şu iki dizeyi okumuş. Ey tüm yaratıklar üstünde önceliği olan sen, hatamı affeyle, kölesini bağışlamak efendisine düşer. İtiraf ederim ki beni buna çılgınlık itti. Hoşgörüyle bağışlamak da senin şanına yakışır. Bunun üzerine halife, Şeyh İbrahim'e seni bağışladım demiş. Sonra utangaç Enüsüccelis'e dönerek ona, ey Enüsüccelis, şimdi kim olduğumu anladığına göre seni saraya götüreyim demiş. Sonra hepsi birden harikalar sarayını terk etmişler. Enüsüccelis saraya ulaşınca halife ona tek başına oturabileceği bir daire ayırtmış. Emrine hizmetçiler, köleler vermiş. Sonra onu görmeye gitmiş ve ona, ey Enüsüccelis, şimdilik benimsin. Bir yandan seni arzuladığım, öte yandan da Ali Nur tarafından cömertçe bana bırakılmış olduğun için. Ben de bu bağışı dengelemek için Ali Nur'u Basra'ya sultan yaptım. Ve Allah isterse ona görkemli bir hilat yollayacağım. Bunu ona sen götüreceksin ve onunla birlikte saltanat süreceksin demiş. Sonra halife Enüsüccelis'i kollarına almış ve o geceyi sevişerek geçirmişler. İşte ikisinin başına gelenler bunlarmış. Ali Nur'un başına gelenler şöyleymiş. Ali Nur İbni Hakan Tanrı'nın lütfuyla Basra kentine ulaşınca doğru Sultan Muhammed İbni Süleyman Üzzeyni'nin sarayına gitmiş, huzuruna çıkmak için büyük bir haykırış koparmış. Sultan bu haykırışı duyunca kimin kopardığını öğrenmiş ve ilgilinin huzuruna getirilmesini emretmiş. Ali Nur da sultanın huzuruna çıkmış. Sarığından halifenin mektubunu çıkarıp kendisine sunmuş. Sultan mektubu açınca halifenin yazısını tanımış, hemen ayağa kalkıp içeriğini dikkatle okumuş ve okumasını bitirince mektubu 3 kez dudaklarına ve alnına götürmüş ve işitip Yüce Tanrı'ya ve Emir-ül Mümin'in halifeye itaat ettim demiş ve tahttan feragat ederek halifenin emrini yerine getirmek kararında olduğunu onlara açıklamak üzere hemen kentin 4 kadısını ve belli başlı emirlerini huzuruna getirtmiş. Fakat tam bu sırada Ali Nur'un ve babası Fazlettin İbni Hakan'ın eski düşmanı Sadrazam El-Mu'in İbni Savi içeri girmiş. Bunu gören sultan Emir-ül Mümin'in mektubunu ona vermiş ve oku diye emretmiş. Vezir Savi mektubu almış, okumuş, yeniden okumuş ve büyük bir üzüntüye kapılmış ama birdenbire ve ustaca bir manevrayla halifenin siyah renkli mührünü taşıyan alt kısmını yırtmış ve ağzına sokup çiğnemiş, sonra da uzağa fırlatmış. Bunu gören sultan büyük bir hiddete kapılarak Allah belanı versin ey Savi, böylesi bir davranışta bulunmak için hangi şeytan seni dürttü diye haykırmış. Savi de ey şahım şunu bilin ki bu kopuk ne halifeyi ne de veziri Cafer'i asla görmüş değil. Bu açıkça bir sahtekarlıktır. Oğlan da içini kötülük kemiren bir sahtekardır. Kötülük ve hile sarmış ruhunu. Herhalde bir yerlerden tesadüfen üzerinde halifenin el yazısı bulunan bir kağıt bulmuş, yazıyı taklit etmiş ve sahtekarlık yapmış. Dolayısıyla istediklerini bu yoldan kağıda geçirmiş olacak. Böyle olunca sultanım nasıl olur da tahttan feragat edersin? Eğer mektubu halife yollasaydı bunu saray katiplerine yazdırmaz mıydı? Ve bu adamı buraya halife gönderseydi yanına bir mabeyinci ya da bir vezir katmaz mıydı? Oysa bu kişinin buraya yapayalnız geldiğini biliyoruz demiş. Bunu duyan sultan peki bu durumda nasıl davranalım ey Savi diye sormuş. O da ey sultanım sen bu adamı bana teslim et. Ben işin gerçeğinin ne olduğunu anlarım. Olayların gerçek gününü öğrenecek bir mabeyinciyle onu Bağdat'a gönderirim. Eğer anlattıkları doğruysa bu genç adam bu kez bize halifenin mührüyle donanmış bir ferman getirir. Ama doğru değilse bu genç adamı mabeyinci geri getirir, ben de ondan şaşalı bir tarzda intikam alır ve geçmişte de bugünde de işlediği suçların cezasını veririm demiş. Vezir Savi'nin bu sözleri üzerine sultan sonunda Ali Nur'un gerçekten suçlu olduğuna inanmış, artık sabır göstermeksizin müthiş bir şekilde hiddetlenmiş ve muhafızlarına yakalayın onu diye emir vermiş. Muhafızlar da Ali Nur'u yakalamış ve onu yere yıkarak bayıltıncaya kadar dövmüşler. Sonra sultan Ali Nur'un ellerini ve ayaklarını zincirlemeleri için emirler vermiş, sonra zindancı başını çağırtmış, o da sultanın huzuruna gelmekte gecikmemiş. Bu zindancının adı Kutayit imiş. Vezir onu görünce kendisine ey Kutayit efendimiz sultanın emriyle şu gördüğün adamı alacak zindanın en derin çukurlarından birine atacaksın ve gece gündüz işkence edeceksin demiş. Kutayit semina ve atana demiş ve Ali Nur'u zindana götürmüş. Kutayit Alinur ile zindana girince kapıyı kapatıp hemen dikkatle yerleri süpürtmüş ve kapının ardına koydurttuğu bir kereveti temizletmiş. Bu kerevetin üzerine halıyla örtüp onun üzerine de bir minder koydurmuş. Sonra Alinur'a yaklaşmış, bağlarını çözmüş ve kerevete çıkıp dinlenmesini kendisinden rica etmiş ve ona "Ey efendim, ben birçok kez baban, rahmetli vezirin nimetlerinden yararlandığımı hiç unutmam. Bundan dolayı asla korkuya kapılmayın." demiş. Ve hemen Alinur'a saygı ve iyilikle davranmaya koyulmuş. Elinden geleni ardına bırakmamış. Öte yandan vezire her gün rapor göndererek Alinur'un en müthiş cezalara çarptırıldığını bildirmiş. Bu böylece 40 gün sürmüş. 41. gün saraya sultan için halife tarafından yollanan görkemli bir armağanın geldiği görülmüş. Ve sultan bu armağanın zenginliğine şaşa kalmış. Ancak halifenin bunu gönderilmesinin nedenini asla anlayamadığından emirlerini toplamış ve onlara görüşlerini sormuş. İçlerinden kimileri bu armağanı halifenin yeni sultanı kutlamak için göndermiş olabileceği fikrini ileri sürmüşler. Bunu duyan vezir Savi hemen ileri atılıp "Ey şahım, bu Alinur'dan kurtulmanın iyi olacağını size söylememiş miydim?" diye haykırmış. Bunun üzerine sultan da "Vallahi sen şimdi bana tam da bu kişiyi hatırlattın. Hemen git onu bul ve acımadan başını vurdur." diye haykırmış. Savi de "İşittik ve itaat ettik." diye yanıt vermiş. Ancak onun cezasını tellallara "Alinur İbni Hakan'ın idamını görmek isteyenler sarayın önüne gelsin." diye bağırtarak daha önce tüm kente duyurmak isterdim. Böylece bütün kent halkı gelip idamın infaz edildiğini görür, ben de öcümü almış olurum, gönlüm ferahlar, öfkem yatışır demiş. Sultan da ona "Sana ne uygun görünüyorsa onu yapabilirsin." diye yanıt vermiş. Bunun üzerine vezir İbni Savi çok memnun olmuş ve valinin yanına koşarak gitmiş ve ona kentin her yanında Alinur'un idam edileceği yerin ve saatin ayrıntılarıyla kentin her yanında tellallarla ilan edilmesini emretmiş. Ve bu emir hemen yerine getirilmiş. Ve de tellalları işitenler, kentin tüm halkı üzüntüye kapılıp mateme bürünmüş ve okullardaki küçük çocuklardan çarşılardaki dükkancılara kadar hepsi ağlamaya başlamış. Sonra kimileri Alinur'un geçişini görmek ve öldürülüşünün acıklı temaşasında bulunmak için birer uygun yer tutmak üzere koşuşmaya başlamışlar. Kimileri de çıkışından başlayarak Alinur'a kortej oluşturmak üzere hapishanenin kapısında toplanmışlar. Vezir İbni Savi'ye gelince muhafızlarından onun yanına alarak neşe dolu acele hapishaneye koşmuş, kapının açılmasını ve içeriye alınmasını emretmiş. Bunun üzerine zindancı Kutayit, onu buraya getiren nedeni bilmez görünerek ona "Ey vezirimiz efendimiz, ne dilersiniz?" diye sormuş. Vezir de "O ahlaksız kopuğu hemen huzuruma getirin." demiş. Zindancı, "Şimdi o yediği dayaklardan ve uğradığı işkencelerden dolayı çok kötü bir durumda bulunuyor. Böyle de olsa emrin hemen yerine getirilecektir." demiş. Ve zindancı oradan uzaklaşarak Alinur'un bulunduğu yere doğru yönelmiş ve onun yavaşça şu dizeleri okuduğunu duymuş. "Ne yazık ki beni felaketlerden kurtaracak kimse yok. Ağrılarımsa yoğunlaşıp çoğalıyor. Çareleri de gittikçe daha nadir ve daha pahalı oluyor. Acımasız yokluk kanımın en temiz bölümünü tüketti ve yaşantımın son soluğunu da aldı götürdü. Talih de dostlarımı en kıyıcı düşmanlarım yaptı. Ey beni gören tüm kişiler, içinizde bana acıyacak, uzayıp giden sefaletimi düşünecek ve çağrıma yanıt verecek kimse yok mu? Bütün dehşetine karşın ölüm şimdi bana tüm aldatıcı umutları terk ettiğim bu yaşamdan daha tatlı geliyor. Tanrım, ey iyi haber getirenlere yol gösteren varlık, teselli sağlayanların efendisi, ey cömertlik denizi, işte sana üzgün bir ruhun tüm yaralarıyla yalvarıyorum. Beni bu felaketlerden ve bunların tehlikelerinden kurtar. Kusurlarımı ve günahlarımı bağışla. Hatalarımı ve yanılgılarımı affet." Alinur sızlanmalarını bitirince Kutayit ona yaklaşmış ve meseleyi çabucak ona açıklamış ve kendisine özel olarak gizlice verdiği giysileri sırtından çıkarmasına ve aşağılık mahkumların giydiği gibi paçavra halindeki eski bir urbayı onun yerine sırtına geçirmesine yardım etmiş. Sonra da onu öfkeden tepinerek bekleyen Vezir Savi'nin huzuruna götürmüş. Alinur da onu görmüş ve babasının bu eski düşmanının kendisi hakkında da nasıl bir düşmanlık duyduğunu anlamış. Yine de ona, işte geldim ey Savi, tüm inancınla bağlandığın talihin hep senden yana mı olacağını sanıyorsun? Şairin şu sözlerini anlamazdan mı geliyorsun? Kudreti elinde tutup hükmedenler bundan yararlanıp yetkilerini aşarak adaleti yararlar. Bilmezler ki verdikleri hüküm yakında boşa çıkar ve hiçlikte erir. Ve Ali Nur, ey vezir şunu iyi bil ki sadece Allah kudret sahibidir ve tek gerçekleştiricidir diye eklemiş. Bunu duyunca vezir ona, ey Ali bütün bu söylediklerine beni korkutacağını mı sanıyorsun? Oysa bil ki, ben senin boynunu sana ve Basra'nın bütün halkının karşı çıkmasına rağmen koparacağım. Senin tarzına uyarak ben de şairin şu sözlerine uygun davranacağım. Bırak zaman keyfince hareket etsin. Sen bildiğince adalet dağıtarak doyum sağla. Hele bir başka şairin şu dizeleri ne kadar hayranlık vericidir. Düşmanının ölümünden sonra yaşayan kişi istenen maksada ulaşmış sayılmaz mı? Bunun üzerine vezir birdenbire muhafızlarına Ali Nur'u yakalayıp bir katırın sırtına atmalarını emretmiş. Ama muhafızlar Ali Nur'u görmek için toplanan ve ona emret hemencecik bu adama taşa tutup parça parça edelim, canımız bu uğurda feda olsun diye haykıran halkı düşünerek tereddüt etmişler. Fakat Ali Nur, oh hayır bunu sakın yapmayın, yo hayır şairin şu sözlerini hiç işitmediniz mi? Her insanın yeryüzünde payidar olacağı belli bir zamanı vardır. Bu süre geçince ölümü mukadderdir. Hatta arslanlar ormanlarında beni parçalamak için sürükleseydiler bile zamanın dolmadığını hissettikçe hiç korkmazdım. Bunun üzerine muhafızlar Ali Nur'u yakalayıp onu bir katırın sırtına yüklemişler ve sarayın önüne sultanın penceresinin altına gelinceye kadar bütün kenti dolaştırmaya başlamışlar. Bu arada da boyuna, yazıda sahtekarlık yapanı bekleyen ceza işte budur diyerek haykırıyorlarmış. Sonra da Ali Nur'u siyaset meydanında cellatın döktüğü kanın kokuştuğu yere getirmişler. Ve elinde baltasıyla cellat Ali Nur'a doğru ilerleyip ona, ben senin itaatkar kölenim, eğer bir şey yapılmasını istiyorsan söyle yapayım, sadece emretmen yeter. Bir şey yemek ya da içmek istiyorsan emret hemen getireyim. Çünkü yaşayacak çok zamanın kalmadı. Sultanın başı pencerede belirir belirmez hüküm yerine getirilecek demiş. Bunun üzerine Ali Nur sağına soluna bakmış ve şu dizeleri okumuş. Lütfen bana yanıt verin. İçinizde bana yardım edecek insaflı bir dost yok mu? Yaşamım sona erdi, bahtım tükendi. Beni kurtaracak ve bu hayırlı davranışıyla ödüllendirilmeye layık olacak, sefaletime bir bakış fırlatıp kederimi görecek ve çektiğim cezanın acılarını hafifletmek için bir yudum su verecek kimse yok mu? Bunu duyan oradaki herkes hıçkırmaya başlamış ve cellat hemen bir su testisi alarak Ali Nur'a sunmuş. Ama hemen Vezir İbni Savi yerinden fırlayarak testiyi kırmış ve öfkeyle cellada boynunu koparmak için ne bekliyorsun diye haykırmış. Bunun üzerine cellat bir sargı alarak Ali Nur'un gözlerini bağlamış. Bunu gören halk vezire karşı ayaklanmış ve ona küfretmeye, her türlü kötü söz söylemeye başlamış. Koparılan gürültü doruğuna ulaşmış ve kıpırdamalar ve haykırışlar tarif edilemez hale gelmiş. Ve birdenbire bu kargaşa süre giderken bir toz bulutu yükselmiş, havada ve boşlukta yankılanan karma karışık sesler gelmiş. Bu gürültü patırtıyı duyup ve bu toz dumanı görünce sultan dikkat kesilmiş. Sarayının penceresinden bakarak yöresindekilere bunun ne olduğunu gidip anlamalarını emretmiş. Ama vezir Sabi, şimdi bunun sırası değil. Her şeyden önce şu adamın kafasının kesilmesi gerek diye yanıt vermiş. Ama sultan, sen sus ey Sabi ve bırak neyin ne olduğunu görelim demiş. Oysa bu toz halifenin sadrazamı Cafer'in ve mahiyetindeki süvarilerin atlarının yerden kaldırdığı tozmuş. Ve bu ani gelişlerinin nedeni şöyleymiş. Halife Enis Üccelis'in kollarında geçirdiği geceden sonra onu bir daha aramaksızın 30 gün geçirmiş. Ali Nur İbni Hakan'ın anlattığı tüm öyküyü de unutmuş ve ona bunu hatırlatacak kimse de olmamış. Fakat halife gecelerden bir gece Enis Üccelis'e ayrılmış dairenin önünden geçerken ağlama sesleri işitmiş ve tatlı ve ince bir sesin hafifçe şairin şu dizelerini okuduğunu duymuş. Ey mutluluk, sen uzağımda da yakınımda da olsan, gölgen beni hiç terk etmedi ve dilim sevinçle senin adını anmayı zevk edindi. Ey tatlı varlık, Ve bu şarkıdan sonra hıçkırıklar iki kat yoğunluk kazanınca halife kapıyı açıp bu özel daireye girmiş ve görmüş ki ağlayan Enis Üçcelis'imiş. Enis Üçcelis halifeyi görünce ayaklarına atılarak üç kez öpmüş, sonra şu iki dizeyi okumuş. Ey ırkının neslinin ünlü hükümdarı, meyveleriyle zengin dalların eğildiği, ey ünlü bir kanın tatlı ürünü. İzin ver de iyiliğinin ve eşsiz cömertliğinin eseri olarak verdiğin sözü sana hatırlatayım. Ah, onu unuttun mu yoksa? Ama halife hala Enis Üçcelis'i ve Ali Nur'u hatırlayamamış ve ona sen kimsin ey genç kız diye sormuş. O da ben Ali Nur İbni Hakan'ın sana armağan ettiği cariyeyim ve şimdi sana yaraşır bir onurla cariyeni onun yanına göndermek için ettiğin vaadi yerine getirmeni diliyorum. İşte 30 gündür bir saat bile uykunun nimetini tatmaksızın burada beklemekteyim diye yanıt vermiş. Bu sözleri duyunca halife acele olarak Caferül Barmaki'yi çağırtmış ve ona 30 gün oluyor ki Ali Nur İbni Hakan'dan haber alamadım ve de Basra Sultan'ın onu öldürtmesinden endişe ediyorum. Ama kendi başıma ve cetlerimin mezarları üzerine yemin ediyorum ki bu gencin başına bir felaket gelmişse neden olanı dünyada en çok sevdiğim kişi de olsa öldürteceğim. Bundan dolayı Cafer hemen şimdi senin Basra'ya doğru yola koyulmanı ve Sultan Muhammed İbni Süleyman Üzzeyni'ye ve onun Ali Nur İbni Hakan'a karşı nasıl davranmış olduğuna dair haberler getirerek geri dönmeni istiyorum demiş. Cafer de hemen yola koyulmuş. Cafer Basra'ya gelip bütün bu gürültü ve patırtıyı ve haykıran kalabalığı görünce bu kargaşalık da nedir diye sormuş ve hemen halkın içinden bin ağız birden ona yanıt vererek Ali Nur İbni Hakan'ın başına gelenlerin hepsini anlatmış. Cafer onların bu sözlerini işitince saraya ulaşmak için büsbütün acele etmiş ve sultanın huzuruna çıkarak ona selam vermiş ve oraya gelmesinin nedenini açıklamış ve de ona Ali Nur'un başına bir felaket gelmişse neden olanların öldürülmesi ve işlenen suçun hesabının senden sorulması hakkında emir aldım. Ey sultan, Ali Nur şimdi nerede demiş. Bunun üzerine sultan muhafızlar gönderip siyaset meydanından Ali Nur'u bulup getirmelerini emretmiş. Ali Nur daha içeri girer girmez Cafer ayağa kalkmış ve muhafızlara sultanı ve El-Muin İbni Saviye'yi tutuklamalarını emretmiş ve Ali Nur'u veziriyle birlikte hapsettirdiği Muhammed Üzzeyni'nin yerine tahta oturtmuş. Sonra Cafer düzenlenen şenlikler dolayısıyla Basra'da 3 gün daha kalmış. Ama 4. gün Ali Nur Cafer'e yönelip ona gerçekten Emirül Müminin yeniden görmeyi candan arzuluyorum demiş. Cafer de onun bu arzusunu yerinde görerek sabah namazımızı kılalım sonra hemen Bağdat'a doğru yola çıkarız demiş. Sultan da işittik ve itaat ettik yanıtını vermiş. Sabah namazını kılmışlar ve ikisi birden muhafız ve süvarilerin eşliğinde ve beraberlerinde eski sultan Muhammed Üzzeyni ve Vezir Savi olduğu halde Bağdat yolunu tutmuşlar. Ve tüm yol boyunca Vezir Savi düşünecek ve pişmanlıkla yumruklarını ısıracak vakit bulmuş. Böylece yolculuğu sürdürmüşler. Ali Nur da barış kenti Bağdat'a ulaşıncaya kadar Vezir Cafer'in yanı başında at sürmüş. Hep birlikte halifenin huzuruna çıkmak için acele etmişler. Cafer Ali Nur'un öyküsünü halifeye anlatmış. Bunun üzerine halife Ali Nur'u yanına çağırmış ve ona al şu kılıcı ve kendi elinle düşmanın şu Sefil İbni Savi'nin başını kes demiş. Ali Nur da kılıcı alıp İbni Savi'ye yaklaşmış. Fakat Savi ona bakarak ey Ali Nur ben kendi doğam icabı seninle çatıştım. Ona boyun eğmek zorunda kaldım ama sen şimdi kendi doğana göre hareket et demiş. Bunu duyan Ali Nur elindeki kılıcı fırlatmış halifeye bakıp ona ey Emirül Müminin benim silahımı elimden aldı demiş ve şairin şu dizelerini okumuş. Düşmanımı gördüm onu nasıl yeneceğimi anladım ama saf insan iyilik sözleriyle her zaman yenik düşer. Fakat halife peki sen onu bize bırak demiş ve Mesrur'a ey Mesrur kalk şu sefilin başını kes emrini vermiş. Mesrur da kılıcını kaldırıp bir vuruşta Vezir el-Mü'im İbn-i Savi'nin kellesini uçurmuş. Bunun üzerine halife Ali Nur'a dönmüş ve ona şimdi benden ne dilersen dileyebilirsin. Mükafatı sen tayin et demiş. Ali Nur ona ey efendim ben saltanat istemiyorum. Basra tahtında da hiç gözüm yok. Halife hazretlerinin yanında ömrümün sonuna kadar yaşasam benim için bundan büyük mutluluk olamaz diye yanıt vermiş. Halife de ona "Ey Alinur, bu teklifini tüm dost yüreğimle ve gerekli saygıyla kabul ediyorum." diye yanıt vermiş. Sonra Enis Üccelis'in getirtilmesini rica etmiş ve onu Alinur'a iade ederek kendilerine birçok mal ve zenginlikler bağışlamış. Ayrıca Bağdat'ın en güzel saraylarından birini onlara tahsis ettiği gibi geçimleri için de yüksek maaş bağlamış ve de Alinur İbni Hakan'ın yakını ve nedimi olmasını istemiş. Ve en sonra da bundan böyle vezirlerini seçerken daha dikkatli olması kaydıyla affettiği Muhammed Üzzeyni'nin Basra Sultanlığı'nda yeniden görev almasını uygun görerek devletiyle bütünleşmesini sağlamış. Ve hepsi ölüm gelip kapılarını çalıncaya kadar neşe içinde yaşamış. "Fakat," diye güzel konuşmasını sürdürmüş Şehrazat, "ey Şah, ne kadar hoş olsa da Alinur ile Enis Üccelis'in bu öyküsünün Ganem bin Eyüp'ün ve kız kardeşi Fitne'nin öyküsünden daha harika ve şaşırtıcı olduğunu düşünmeyin." Şah da "bu öyküyü daha önce hiç duymamıştım." demiş.